Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 31. Ayrım. 15. Ne şifacının ne de doktorun muayene ve tedavi için tamamen soyunması gerekeceğinden bahsetmemesi Eve için korkunç oldu. Adeta önlerinde laboratuvardaki bir bilim droidi yatıyormuş gibi onun anatomisi hakkında yorumlar yapıyorlardı. Eve sonunda savunma olarak gözlerini kapamayı seçti. O gün iki defa hızla kaldırıma yapışan kalça kemiğine temas eden ilk parmak uçlarıyla önce sıçradı, sonra bir soğuma hissetti, sonra da içine bir sıcaklık yayılmaya başladı. Başka bir el yaralı yanağına bastırdığında Eve dişlerini sıktı. Ama batma çabuk geçti ve havada süzülmeye başladığını hissetti. Tıpkı bulutların üzerinde ağırlıksız bir şekilde süzülmek gibiydi. İkisinin konuştuklarını duyabiliyordu. Ama sesler çok uzaktan geliyordu. ''Şimdiden gitti'' dedi Louis. ''Çok iyisin.'' ''Kalçası çok acıyor. Çoğu insan çığlıklar atıyor olurdu.'' ''Çoğu insan gibi değildir o. Eğer sen kalçayla ilgileneceksen ben kafa ve yüzdekilere bakıyorum.'' ''Burada olmam size engel olur mu?'' Roar, genç adamın sesini duyduğunda Eve kendine gelmeye çalıştı. ''Hayır, hareket etme.'' dedi Roar. ''Ben hemen yanındayım.'' Gerçekten öyle olduğunu bildiğinden Eve kendini tekrar bıraktı. Uyandığında her yer karanlıktı. Korkunç bir an boyunca kör olduğunu düşündü. Doğrulmaya çalışırken bir gölgenin hareket ettiğini gördü ve Rourke olduğunu anladı. Saat kaç? Geç. Gelerek yatağın kenarına oturdu. Dinlenmen gerek. Işıklar %10 açılsın. Eve odayı dolduran loş ışıkla rahat bir nefes aldı. Hatta o kadar rahatlamıştı ki Rourke uzanarak göz bebeklerini incelemeye kalktığında hırlamadı. ''Bugün günlerden ne? Değişir. Gece yarısını geçtik mi geçmedik mi? Zeki kız. Nerede ve hangi tarihte olduğumuzu biliyorum. Birkaç gün sonra yıl dönümümüz olduğunu da biliyorum. Ve Carlo, sana çılgınca aşığım. Ben de sana karşı aynı şekilde hissediyorum Miranda.'' Rourke ateşini ölçmek için kurnazca bir yolla dudaklarını onun alnına dayadı. ''Eğer kendini iyi hissediyorsan çocukları çağırayım. Küçük Carlo, Robbie, Anna ve Alice annelerini görmek için sabırsızlanıyor.'' ''Hey, yaralı birini korkutmaya çalışıyorsun, çok haince. Hadi, biraz daha uyumaya çalış.'' Rourke elini Eve'in yüzüne dayayarak hafifçe okşadı. ''Eğer sen uyursan ben de uyurum. Öyle etrafta dolanıp beni dikizlerken uyuyamam. Bil diye söylüyorum, ben beyin travması geçirmiş sevgilimin başında kahramanca nöbet tutuyordum.'' Rourke yatağa girdi ve Eve'in başını özenle omzuna dayadı. ''Çok ağrın var mı?'' ''Biraz sızı var, fakat çok önemli bir şey değil. Hey, hatırlıyor musun? Düğünümüzden önce de yüzümden yaralanmıştım. Geleneksel bir şey gibi olabilir bu.'' ''Evet, çok bize özgü üstelik. Şimdi sessiz ol ve uyu.'' Eve gözlerini kapadı. ''Rourke?'' Onu neredeyse yakalıyordum.'' Eve uyandığında oda loştu. Sonraki 20 saniyeyi bu kez körleşmeye başladığından korkarak geçirdi. Sonra Rourke'un yatağın üzerindeki tavan penceresi de dahil tüm pencerelerdeki ışık ekranlarını kapadığını fark etti. ''Pekala.'' Kafası hala çok net olmayabilirdi. Eve hareket etmeden yatarak zihninden ağrıyan ve sızlayan yerlerini yokladı. ''Epey iyi'' diye karar verdi ve dikkatle doğrulduğunda çok şiddetli bir zonklama ya da yoğun bir baş dönmesi olmayınca sevindi. Yatağın kenarına yanaştı ve ayaklarını yavaşça yere indirdi. Nefesini tuttuktan sonra ayağa kalktı. O da biraz döndü fakat çabuk toparlandı. Kafası iki mengenenin arasında kalmış gibiydi ama en azından vidaları sıkan kimse yoktu. Hala çıplak olduğundan kaburgalarının üzerindeki futbol topu büyüklüğündeki morluğa ve kalçasındaki soyulmuş, zedelenmiş deriye kaşlarını çatarak baktı. Her iki bölgedeki morarma da nispeten solmuş, gri ve sarıya dönmüştü. Bu iyiye işaretti. İyileşmeye başladı bile diye karar vererek omzunu yokladı. Tutulmuş ve sertleşmişti ancak acımıyordu. Başını eğerek o bölgedeki morarmayı da incelemeye başladı. Asansörün kapıları aralandı ve Rourke yatak odasına girdi. Louise'in onayı olmadan ayağa kalkamazsın. Kim demiş? Mantık. Ama sen kendisini pek dinlemezsin. Duş almak istiyorum. Louise muayene eder etmez alırsın. Bir iki dakika sonra gelir. Aşağıda kahvaltı ediyor. 8'de toplantım var. 9'a ertelendi. Rourke dolaptan bir sabahlık çıkardı. Dikkatli ol. Eve, Rourke'un tuttuğu sabahlığı elinden çekti. Omzu işbirliği yapsa hızla savurarak yiyecekti. Ama onun yerine yavaşça üzerine almak zorunda kaldı. Rourke'un yanından geçerken genç adam önüne geçti. ''Nereye gidiyorsun?'' ''İşemeye'' diye hırladı Eve. ''Onu yapmaya izin var mı?'' ''Tavsiye bile ediliyor.'' Eve, bitişik banyoya girerken Rourke gülümseyerek otoaşçıya doğru ilerledi. Ona kadar saymaya karar verdi ve 8'de Eve'in sesini duyacağını düşündü. ''Tanrım!'' ''7'' diye mırıldandı Rourke. Tahmin ettiğinden daha hızlı hareket etmişti. ''Birkaç saat önceki halini görmeliydin asıl.'' Eve'in arkasından banyoya girdi ve aynada yüzünü inceleyen karısına baktı. Kaburgalarında ve kalçasında gördüğü mat gri ve sarı karışımı, ek olarak bir parça da yeşil, yüzünün tüm sağ tarafını kaplamıştı. Renkler çene kemiğinin başlangıç noktası ve derisinin patlak bir balon gibi sönüp pörsüdüğü göz çevresinde biraz daha koyulaşıyordu. Saçları dağınıktı. Muhtemelen kan ve terden tutam tutam olmuştu. Alt dudağı epey hassas görünüyordu. Parmağıyla yokladığında gerçekten öyle olduğuna karar verdi. ''Tanrım, beni iyi benzetmiş. Eli epey sağlammış. Çok iri bir adamdı.'' diye hırladı Eve. Başını biraz çevirerek profilden baktı ve karşıdan göründüğünden iyi olmadığına karar verdi. ''Yüzümün yumruklanmasından nefret ediyorum.'' İnsanlar gözünü dikip bakıyor ve geri zekalı yorumlar yapıyor. ''Aa, duvara mı çarptın? Ay, acıyor mu?'' Rourke kendini tutamayarak güldü. ''Sanırım sadece sen dayak yemekten çok yorumlara kızmayı başarabilirsin.'' Adam zeka özürlüydü, ne yaptığını bile bilmiyordu. Dun bana tuzak kurdu, adam gibi karşıma çıkmaya cesaret edemedi. ''Öyle yapmasını umut etmiştin değil mi?'' Eve aynadan Rourke'un gözlerine baktı. ''Onu yakaladığımda bunu ödeyecek.'' Parmaklarını çenesinde gezdirdi. ''Ve ben onu kafese tıkarken muhtemelen bu kadar güzel gözükmeyecek.'' ''Kız kavgası ha? Ben de izleyebilir miyim?'' ''Sapık.'' Eve aynadan uzaklaşarak duşa girdi ve tüm jetleri çok yüksek bir dereceye yükseltti. Rourke, başının dönüp düşebileceğinden endişelendiği ve onu izlemekten büyük keyif aldığı için lavaboya dayanarak buzlu camın arkasından onu izledi. Louise banyoya girerken Rourke başını çevirdi. Hastan kalktı ve duş alıyor. Görebiliyorum. Louise çantasını banyo tezgahına koydu ve ilerleyerek duş kapısını açtı. Bu sabah kendini nasıl hissediyorsun? Eve hafifçe haykırdı ve ıslak saçları savrularak ona arkasını döndü. Savunma olarak göğüslerini de kapatmaya çalışıyordu. ''Tanrım, daha neler?'' ''Bir doktor olduğumu ve seni zaten çırılçıplak gördüğümü hatırlatmak istiyorum. Ayrıca aynı donanıma sahibiz. Ağrın var mı?'' ''Hayır, duş almaya çalışıyorum burada.'' ''Devam et o zaman. Baş dönmesi.'' Eve dişlerini sıkarak hırladıktan sonra başını duşun altına soktu. ''Hayır. Eğer başın dönerse hemen otur.'' ''Nerede olursan ol sadece otur. Düşmekten daha iyidir. Omzunu hareket ettirebiliyor musun?'' Eve kollarını kaldırıp saçını şampuanlayarak durumunu gösterdi. ''Kalçalar?'' Eve kalçasını salladığında Louise güldü. ''Keyfinin yerinde olmasına sevindim. Keyif hareketi değildi. Sana kıçımı salladım. Rahatsızlığımı göstermek anlamında. Evet, gerçekten çok tatlı küçük bir kıçın var. Ben de hep öyle derim.'' diye ekledi Rourke. ''Tanrım, sen hala burada mısın? Gider misiniz? Dışarı çıkın.'' Eve saçlarını gözünün önünden çekerek arkasını döndü ve içeri giren Peabody'yi gördüğünde hafif bir çığlık attı. ''Selam, kendini nasıl hissediyorsun?'' ''Çıplak. Tanrım, ben burada çıplağım ve duş almaya çalışıyorum. Hepiniz birden kafayı mı yediniz?'' ''Yüzün dünkü kadar kötü gözükmüyor.'' Peabody başını çevirerek dışarı seslendi. ''Burada McNab, epey düzelmiş.'' ''Eğer buraya girerse,'' dedi Eve öfkeyle, ''gerçekten biri ölür.'' Banyolar ölüm tuzaklarıyla dolu olabilir, dedi Rourke. Ben Peabody, McNabb ve Finney, diye ekledi. EDD'nin kaptanının sesini duyduğunda, senin ofisine alayım. Louis seni muayene edip çalışmaya başlayacak kadar kendine gelip gelmediğine karar versin. Eğer bu sabah birileri daha göğüslerimi görecek olursa, birinin kıçını sağlam tekmeleyeceğim. Tekrar arkasını dönerek su ve buharın arasına saklanmaya çalıştı. Louis bir süre sonra çantasını kaparken, çok şanslısın dedi. Kafatasını zedelemek yerine kırmış olabilirdin. Yine de bu sabah ayakta olman bile küçük bir mucize. Sam cidden çok yetenekli ve çok yardımcı oldu. Evet, ona borçluyum. Eve gömleğini ilikliyordu. İkinize de borçluyum. İşte borcunu ödeme fırsatı. Cumartesi gecesi 3 yeni sağlık karavanı satın almak için organize ettiğimiz bir parti var. Davetiyeniz gönderildi ve zaten kabul ettin. Muhtemelen Rourke kabul etti. Ama biliyorum ki genelde son anda bu tarz şeylerden yan çizecek bir şeyler bulursun. Bu kez orada ol. Eve hiçbir şey söylemedi. Louise borcunu başka bir zaman başka bir şekilde ödemesi gerekecekti. Juliana Dunn hapse girene kadar Rourke'u büyük sosyal organizasyonlardan mümkün olduğunca uzak tutacaktı. Louis bilek ünitesini kontrol etti. Gitmem lazım. Charles'ı havaalanından alacağım. Bu sabah Chicago'dan geliyor. Pekala. Eve biraz çekimser bir tavırla silah koşumunu taktı. Louis, seni rahatsız etmiyor değil mi? Yani Charles'ın mesleği. Hayır, etmiyor. Sanırım ona aşık oluyorum Dallas ve bu çok hoşuma gidiyor. Yüzünden mutluluk fışkırıyor gibiydi. Bilirsin ya, hani sadece ikiniz varsınızdır ve içinde hep tuhaf bir heyecan olur. Evet, evet, sanırım biliyorum. Geri kalan diğer her şey ayrıntı Dallas. Sakın kendine fazla yüklenme. Yorulduğunda hemen otur. Başın döndüğünde biraz uzanmaya çalış ve sakın kahramanlık yapma. Ağrılar için hafif de olsa bir şeyler al. Louis kapıdan çıkarken başını hafifçe eğerek ona baktı. Ve biraz makyajla o morluğun çoğunu kapatabilirsin. Neden ki? Louis bir kahkaha atarak kapıdan çıkarken Eve asansöre doğru ilerledi. 31. ayrımın sonu. Sayfa 310. Devamı 32. ayrımda.